Ayrım 4.
Kısaca bütün dünyayı heykel yontar gibi yontup şekillendirmek, manzara resmi yapar gibi resmini yapmak ve sonra bütün bu kukla oyununu ateşli elleriyle harekete geçirmek. Evet, işte bazen biricik tutkusu buydu. Çünkü bazen kendisi de eserlerinde ebedileştirdiği o büyük monümenlerden biridir. Acemilerden ve yoksullardan hoşlanmayan zalim bir dünya, bütün hayallerini kırdığı, bütün rüyalarını boşa çıkardığı için bir köşeye çekilmiş ve kendi kendisi için bütün evreni temsil eden bir sembol yaratmıştır. İçerisinde dilediği gibi at koşturduğu ve kendisiyle birlikte kaybolan kendine ait bir dünya. Gerçek onun yanından geçip gitmekte ama elini bile uzatmamaktadır. Odasına kapanarak masasının başında çalışmaktadır. Tıpkı koleksiyoncu Eli Magus'un tabloları arasında yaşaması gibi. O da kendi yarattığı kişilerden meydana gelmiş bir orman içerisinde yaşamaktadır. 25 yaşından beri gerçek dünya her zaman acı bir şekilde sonuçlanmış, birkaç istisna bir yana bırakacak olursak, onu ancak bir çalışma materyali olarak kendi evreninin çarkını döndürecek bir yakıt olarak ilgilendirmiştir. Bile bile, isteye isteye hayatın dışında yaşıyordu sanki. Bu iki evren kendi dünyası ile başkalarının dünyası arasında her temasın kendisi için hep acı sonuçlar yaratacağından korkuyor gibiydi. Akşamın saat 8'inde yorgun ve bitkin bir halde yatıp 4 saat uyuyor ve gece yarısı kalkıyordu. Paris ve onu çevreleyen gürültülü dünya ateşli gözlerini kapadığı zaman gecelerin karanlığı sokakların uğultusunu bastırdığı ve dünya gözden kaybolduğu zaman onun dünyası başlıyor ve o öteki dünyanın yanında kendi esiri olan dağınık unsurlarla bu dünyayı kendi dünyasını kurmaya çalışıyordu. Saatlerce ateşli bir coşkunluk içerisinde yaşıyor, bitkin bir hale gelmiş olan duyu organlarını hiç durmadan kahve ile kamçılıyordu. Böylece herhangi bir şeyi onun bu hayali dünyadan çekip çıkararak gerçek dünyaya çağırıncaya kadar 10-12 saat, çoğu zaman 18 saat yaşatıyordu. Bu uyanış saatlerinde hiç şüphesiz onun heykelini yapmış olan Rodin'in gözlerine vermiş olduğu ifadeyle bakıyordu dünyaya. Birdenbire gökyüzünden alınıp unutulmuş olduğu gerçek dünyaya indirilen bir adamın şaşkın bakışı ile bir çığlığı andıran korkunç bir yücelikle dolu bir bakış, ürperen sırtına alelacele bir şey geçiren şu el, derin uykusundan sarsılarak uyandırılan bir insanın yüz ifadesi, yüksek sesle kendi adını söylendiğini duyan uyur gezer birinin görünüşü. Hiçbir şair kendi eserine bu derece şiddetle gömülmemiş, kendi rüyalarına bu derece kuvvetle inanmamıştır. Hiçbir şairde bir zamanlar gerçek hayaller bu derece birbirine yaklaşmamıştır. Balzac hayal gücünün işleyişini bir makineyi durdurur gibi durdurmayı her zaman beceremiyordu. O korkunç çarkın hareketini birdenbire durduramıyordu. Gerçekte hayali birbirinden ayırt edemiyordu. Gerçek dünya ile hayal ettiği dünya arasında kesin bir çizim çizemiyordu. Çalışmanın sarhoşluğu içerisinde kendi yarattığı kişilerin gerçekten var olduğuna nasıl inandığını gösteren bir kitap dolusu hikaye anlatılır. Çoğu zaman hoşa giden ama zaman zaman da insanı bir parça ürküten bir kitap dolusu hikaye. Bir dostu odasına girer, Balzac ona doğru koşar ve şöyle der. Düşün, zavallıcık, intihar etti. Ancak dostu korku ile gerilediği zaman söz ettiği kahramanı Grandet'in yalnızca kendi hayalinde yaşamış olduğunu fark eder. Bu derece sürekli, bu derece şiddetli, bu derece tam bir patolojik çılgınlıktan ayıran şey belki de dış hayatı ve yeni bu gerçeği yöneten kanunların aynı oluşudur. Hayatın şeklinden çok romanlarındaki kişilerin yaşama gücünün bu rolü vardır bunda. O kişiler ki bazen liselerine sanki çalışma odasının eşiğinden adım atar gibi girmişlerdir. Şu var ki bu hayalin sürükleriği, sağlamlığı ve mutlaklığı sayesinde eserlerinde insanı tam bir monomanetçi olarak canlandırabilmiştir. Ve çalışması artık dikkatle yapılan bir iş, bir çaba olmaktan çıkarak bir coşkunluk, rüya ve humma nöbeti halini almıştır. Çalışmak onun için acısını geçici olarak dindiren sihirli bir ilaç, bir uyuşturucu maddedir. Ve yaşamak için duyduğu şiddetli arzuyu unutturma gibi bir rol oynamaktadır. Yaratılışı gereğince hiç kimseyle kıyaslanmayacak şekilde hayattan zevk almak ve para harcamak isteyen bu adam, bu hummalı çalışmanın kendisi için bir zevk duyma aracından başka bir şey olmadığını itiraf etmiştir. Gerçekten de hiçbir engel tanımayan arzularıyla Balzac da bu kitaplarındaki monomenler gibi ancak yerine bir başka şey koyarak öteki tutkularından vazgeçebilmiştir. Yaşama duygusunu tahrik eden her türlü uyarımdan aşk, hırs, kumar, zenginlik, yolculuklar, şan, şeref ve zaferlerden ancak bütün bunların yerine çalışmayı koyarak el çekebilmiştir. Duyular da çocuklar gibi akılsızdırlar. Doğruyu yanlıştan, hayali gerçekten ayırt edemezler. Yeter ki beslensinler. Gerçeklerle veya rüyalarla beslenmiş olmaları pek fark etmez. Bazen hayatı boyunca tatlı hayallerden başka bir şey vermeyerek aldatmıştır onları. Duyularının açlığını kendilerine veremeyeceği yiyeceklerin kokusuyla gidermiştir. Kendi hayatı da yaratmış olduğu kahramanların hazlarını tutkulu bir şekilde paylaşmakla geçmiştir. Çünkü gerçekten de 16 oyun masasını fırlatan ve rulet döndüğü sürece orada titreyerek bekleyen odur. Kazanılan şıkır şıkır paraları ateşli elleriyle toplayan odur. Tiyatroda o büyük zaferi kazanan odur. Askeri birliklerin başında yüksek tepelerle saldıran odur. Korkunç tuzaklarla borsayı temelinden sarsın odur. Kahramanlarının her türlü tutkusu ve zevk düşkünlüğü aslında kendi tutkularından ve zevklerinden başka bir şey değildir. Bütün bunlar bazen dışarıdan bakıldığı zaman o kadar renksiz görünen hayatını yakıp tutuşturan coşkunluk hallerini dile getirmektedir. Tefeci Gobseck, ödünç almak istediği para için kendisine başvuran ve çabucak tuzağına düşen o umutsuz zavallı insanlarla nasıl oynuyorsa, onların acısını, sevincini ve ıstırabını dikkatle inceledikten sonra bütün bunlarda nasıl az çok becerikli bir şekilde oynanmış bir rolden başka bir şey görünmüyorsa, Balzac da kahramanlarıyla aynı şekilde oynamaktadır. Gobseck'in kirli gömleğinin altında dile gelen Balzac, insan kalbinin en derin köşelerine girmek, insan kalbine bu derece derin bir şekilde sokulabilmek ve onun bütün çıplaklığıyla görebilmek az şey midir? Çünkü olağanüstü bir iradeye sahip olan Balzac, kendisinin olmayan şeyleri kendi malı haline getirebiliyordu. Rüyayı gerçeğe dönüştürebiliyordu. Gençliğinde çatı arasında kuru ekmekten ibaret olan fukara yemeğini yerken masasının üzerine tabak yerine bir takım daireler çizdiği ve bu dairelerin ortasına en güzel, en seçme yemeklerin adlarını yazdığı söylenir. Böylece kendi kendine telkin yolu ile kuru ekmeğinde o bulunamayan yemeklerin tadını hissetmek istemiş ve gerçekten de hissetmiştir. Aynı şekilde kitaplarının iksirinde de hiç şüphesiz hayatın bütün zevklerini tatmış ve kendi yoksulluğunu, kahramanların zenginliği ve tantanalı hayatı ile unutmaya ve avutmaya çalışmıştır. Her zaman borçlu olan ve alacakları tarafından hiç durmadan rahatsız edilen Balzac, 100 bin frank gelir diye yazarken şüphesiz gerçek bir haz duyuyordu. Elia Magus'un tablolarını karıştıran odur. Şu ki iki kontes babaları Goriot gibi seven odur. Hiçbir zaman görmediğin Norveç fiyorlarının tepelerine Serapete ile birlikte çıkan odur. Rumpeyer ile birlikte kadınların hayran bakışlarından zevk alan odur. Yeryüzünde var olan iyi ve kötü şeyleri birbirlerine karıştırıp mutluluklarını veya mutsuzluklarını hazırladığı insanlarda tutkuları bir yanardağdan fışkıran lavlar gibi fışkırtması yine kendisi için, sırf kendisi içindir. Hiçbir şair yaratmış olduğu kahramanların zevklerini bu derece paylaşmamıştır. Kendi kendisini büyüleyen bu adamın sarhoşluğu ve yalnız başına yaşayan bu adamın hayallerinin onu tıpkı bir uyuşturucu madde gibi etkileyen gücü, özellikle o kadar arzu edilen zenginliğin çekiciliğini anlattığı yerlerde aşk serüvenlerinkinden çok daha şiddetle hissedilmektedir. En içten tutkusu alçalan veya yükselen rakamlar, doymak bilmez kazançlar ve ani para kayıplarıdır. Sermayenin elden ele geçerek devretmesi, kabaran bilançolar, paranın değerinin alt üst olması, sonsuzluğa ulaşan düşüşler ve yükselişlerdir. Bir kasırga şiddetiyle milyonlar yağdırır dilencilerin üzerine. Bembeyaz ellerden, civa gibi kayıp giden servetlerden söz eder. Kibar tabakaların yaşadığı banyolardaki sarayları veya paranın sihirli gücünü anlatırken nasıl büyük bir zevkle işe koyulur. Milyonlar ve milyarlar gibi kelimeleri her zaman heyecandan dili tutulan bir adamın, en şiddetli şehvet duygusunun verdiği hazdan soluğu kesilen bir adamın coşkunluğuyla mırıldanır. Apartmanların gösterişli salonları saray kadınları gibi şehvetli bir şekilde birbiri ardınca dizilir. Güçlülüğü dile getiren her şey bir tacın üzerindeki değerli pırlantalar gibi gözler önüne serilir. Bu ateşlilik bazen el yazısına varıncaya kadar her şeye damgasını vurmuştur. Başlangıçta düzgün ve okunaklı olan satırların daha sonra öfkeli bir adamın damarları gibi nasıl şişip kabardıklarını, nasıl itişip kalkıştıklarını, nasıl birbirlerinin üzerine atıldıklarını ve öfkeyle birbirlerini nasıl tartakladıklarını, bazen yorgun sinirlerini kamçılamak için içtiği kahveden dökülen damlalarla yer yer nasıl lekelendiklerini görmek mümkündür. Aşırı derecede uyarılmış olan makinenin sık ve sürekli soluğu işitilir gibidir. Yaratıcısının manyaklığa kadar varan o şiddetli nöbeti, söz Don Juan'ın her şeyi ele geçirmek, her şeye sahip olmak isteyen bir adamın öfkesi hissedilir. Tıpkı humma nöbetleri içerisindeki bir adamın kendi yarasını kanatması gibi soğumaya ve katılaşmaya başlamış olan bir beden üzerinden satırların titrek ve kızıl kanı bir kere daha aksın diye yazdığı yazılardan hiçbir zaman hoşnut olmayan bir zekanın katılaşmış yapıyı hiç durmadan bozan şiddeti hissedilir. Bütün bunlar şiddetli bir zevki ya da şehveti, hatta şehvetten de fazla bir şey ifade etmeseydi, yani her türlü güçlü olma imkanından elini eteğini çeken bir insanın kendini olanca kuvvetiyle sanata veren bir tutuklunun yaşama iradesini dile getiren biricik tutku olarak görünmeseydi, devlere yaraşan böyle bir çalışmayı anlamamız mümkün olmazdı. Hayatında bir ya da iki kere en çok bir başka şey için hayal ettiği olmuştur. Edebi çalışmalarından umduğunu kestiği veya paranın sağlayabileceği gerçek bir bilece ulaşmak istediği bir sırada iş hayatında başarılı olup olamayacağını denemek istemiştir. Borsada oynamış, bir basın evi kurmuş ve bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Ama kader kendisine baş kaldıranlara her zaman oynadığı oyunu ona da oynamıştır. Kitaplarında her şeyi bilen, borsada oynayanlara büyük kazançlar sağlayan taktiklerden, büyük ve küçük iş inceliklerinden, tefecilerin kurnazlıklarından haberdar olan o, her şeyin değerini bilen, eserlerinde yüzlerce adamı başarıya götüren ve onlara haklı ve akla uygun temellere dayanan bir servet kazandıran, Grandet'i, Popinot'u, Crevel'i, Goriot'u, Bradot'u, Nucingen'i, Werbrust'u ve Gobse'yi zenginleştiren o, bütün sermayesini kaybetmiş ve tam bir başarısızlığa uğramıştır. Geriye kala kala yarım yüzyıllık hayatı boyunca ağır yükleri sırtlamış olan geniş omuzlarında inliye inliye taşıdığı o korkunç borç yığınından başka bir şey kalmamıştır. En ağır işlerin kölesi haline gelmiş ve bir gün bu ağır yükün altından damarları çatlayarak bir çığlık bile atmadan yıkılıp gitmiştir. Terk etmiş olduğu tutkunun kıskançlığı, kendi bütünüyle verdiği biricik tutku olan sanatın kıskançlığı ondan amansız bir şekilde üç almıştır. Başkaları için günlük hayatın gerçeği üzerinde yükselen çok güzel bir rüya olan aşk bile onun için rüya ile karışmış bir yaşantıdan başka bir şey değildir. Daha sonra eşi olacak olan Bayan Hanska'ya o ünlü mektuplarında yazmış olduğu bu yabancıyı daha önce göz göze gelmeden önce tutku ile sevmişti. Henüz onun için bir rüyadan başka bir şey değilken altın gözlü genç kız gibi Delphine ve Eugen Granted gibi sevmişti onu. Gerçek bir yazar için edebi çalışmasının yaratıcı rüyanın dışında kalan her türlü tutku bir sapmadır. Edebiyat adamı kadınlardan uzak durmalıdır. Çünkü onlar insana vakit kaybettirirler. Edebiyat adamı onlara mektup yazmakla yetinmelidir. Böylece üslubunu da düzeltmiş olur demiştir Galatöre'ye. Aslında ta içinden sevdiği Bayan Hanska değil, onun için beslemiş olduğu sevgidir. Gerçekte hayatta kendisinden bulduğu durumları değil, kendi yarattığı durumları sevmektedir. Gerçeğe karşı duyduğu açlığı hayallerinin yardımıyla gidermekte, kendi tutkusuna inanıncaya kadar çeşitli imajlarla oynamakta, çeşitli kılıklara girmektedir. Tıpkı tiyatro sanatkarlığının en heyecanlı alanlarında yapmış oldukları gibi. Bu edebi yazartma tutkusuna bakıp usanmadan kendini içerisindeki ateşi alevini de dışarı taşıncaya kadar, ta ölünceye kadar körüklemiştir. Her yeni kitabıyla birlikte, böylece gerçekleştirmiş olduğu her dileğiyle birlikte hayatı da tıpkı o mistik romanındaki tılsımlı deri gibi kısalmış ve kendisi de Monamen'in bütün tutkusunu kurban olmuştur. Tıpkı bir kumarbazın iskambil kağıtlarının, sarhoşun içkinin, eserkeşin uğursuz piposunun, şehvet düşkünü bir adamın ise kadınların kurbanı oluşu gibi. Balzac da tutkusunun aşırılığına kendisini kaptırdığı için yok olup gitmiştir. Hayallerine can ve kan veren, onları gerçek olaylar kadar kuvvetli uyarımlarda bulunabilecek şekilde canlandıran bir iradenin, korkunç bir büyüleme gücünün, korkunç derecede sahip olan bir iradenin kendi yaptığı büyüde hayatın sırrını görmesi ve kendi düşüncelerini evrenin kanunu haline getirmesini anlamak güç değildir. Kendileriyle hiçbir şeyi açığa vurmayan, belki de sürekli bir değişme hali içerisinde olan Proteus, dipnot, Proteus deniz tanrıçası Poseidon'un hizmetinde olan ve deniz yaratıklarına bekçilik etmekle görevlendirilmiş bir deniz tanrısı. Mitolojiye göre her kırığa girebiliyor, her şekli alabiliyor. Yerden sürünen bütün hayvanlara benzeyebiliyor. Ejder, aslan, pars ve domuz kılığına girebiliyor. Hatta su olup akabiliyor, ateş olup yakabiliyor. Hiçbir şekilde giremeyen, çünkü bu türlü kendi kişiliğinde sanlandıran bir insanın bir derviş gibi, bir uçucu, bir ruh gibi binlerce kişinin kılığına bürünen ve onların hayatının dolambaçlı yollarla kaybolup giden, bazen de birisiyle iyimser veya sadece başkalarını düşünen bir insanken bazen ötekisiyle kötümser veya relativist olan her türlü düşünceyi ve değeri kendi benliği içerisinde tıpkı bir elektrik akımı gibi devreye sokan veya devre dışı bırakan bir insanın gerçek bir felsefesi olamazdı. Kimseyi haklı veya haksız bulamazdı. Balzac her zaman başkalarının görüşlerini benimsemeye çalışmıştır. Bir fikri içtenlikle ama o fikri uzun bir süre benimsemeksizin kabul etmeyi ifade edebilecek bir kelime olduğunu sanmıyorum. Balzac bütün varlığı ile yaşadığı an içerisinde yarattığı kişilerin göz kafesleri içerisine sıkışmıştı ve kendilerini onların tutkularının ve kusurlarının akışına bırakmıştı. Onun için doğru ve değişmez olan tek bir şey vardı. Olağanüstü derecede kuvvetlendirilmiş bir irade. Ve oradan insani varlıkların en yüce taraflarının çıkmasına imkan veriyordu. İradeye manevi alanın maddi alanı etkilemesine imkan verecek bir güç tanımak ve onun hayat ilkesi ve evreni mutlak hakim olarak göstermek bakımından Balzac herkesten daha ileri gitmişti. İradenin Napolyon'dan fışkırarak güneş ışınları gibi etrafa yayılan bu kaypak maddenin evreni sarstığını, imparatorlukları devirdiğini, krallar yarattığını, milyonlarca kadere hükmettiğini bilmektedir. Maddi olmayan bu titreşimin dış dünyaya doğru açılan manevi bir şeyin bu basıncının ister istemez maddi alana da damgasını vuracağını, her insanın beden yapısını ve yüz ifadesini belirleyeceğini fark etmiştir. Çünkü anlık bir uyarım bile nasıl her insanda belli bir ifade yaratıyorsa, kaba saba bir insanın hatta bir budalanın yüz hatlarını nasıl güzelleştirebiliyorsa ve onlara belli bir anlam verebiliyorsa hiç şüphesiz devamlı bir tutku ve enerjik bir irade de aynı şekilde insanın yüzünde bir damga vurmaktadır. Balzac için bir insan yüzü donup kalmış bir yaşama iradesinden, iyice kalıplaşmış bir karakterden başka bir şey değildir. Bir arkeolog nasıl bir takım taş kalıntılarının yardımı ile bütün bir uygarlığı yeniden kurma görevini yüklenmişse, aynı şekilde bir yazar da ona göre bir insanın yüzünü ve çevresini inceleyerek o insanın iç dünyasını keşfetmek zorundadır. İşte bu yüz ifadelerinden karakteri okuma sanatı Balzac'ın, Gall'ın doktrina bir takım yeteneklerinin beynin belirli merkezlerinde yerleştirdiğini öne süren teoriye sempati duymasına yol açmıştır. Aynı şekilde insan yüzünde etten kemikten yapılmış bir yaşama iradesinin, karakterin maddi görünüşlerinden başka bir şey görmeyen Lavater'i incelemesi de bu yüzden olmuştur. Maddi ve manevi unsurlar arasında bu esrarlı kaçışlar etkiyi ve bu sihirli olayı doğrulayan bir şey. Bazen hoşuna gidiyordu. Bir medyumun iradesinin başka birine manyetik bir şekilde geçtiğini öne süren Messner'in doktrinine de inanıyordu. Parmakların insan iradesinin ışığını dışarıya yansıtan ateşten ağlar olduğuna da inanıyordu. Böyle bir anlayışla Swedenborg'u mistik manevi oluşumlarla ilgili görüşünü birleştirmiş ve tam olarak şekillendirmişti. Ve bütün öteki kişilerden çok daha fazla yazarın hayatını etkileyen bu acayip insanın doktrinini de toplamıştır. Balzac için her insan yüzü çözülmesi gereken bir bilmecedir. Her insanın yüzünde hayvani bir ifade gördüğünü sanıyordu. Bir takım gizli belirtiler sayesinde yakında ölecek olan insanları ayırt edebildiğine inanıyordu. Yüzüne, kılığına, kıyafetine ve yürüyüşüne bakarak sokaktan geçen her insanın mesleğini kestirebilmekle övünüyordu. Ama sezgiye dayanan bu bilgi ona henüz geleceği keşfeden keskin bir gözün en büyük sihirli gücü gibi görünmüyordu. Çünkü bütün bunlar ancak o anda var olan gerçeğe uygulanabiliyordu. Oysa Balzac'ın en derin hırsı yalnızca anlık şeyleri keşfetmekle kalmayıp bir yandan bıraktığı izlerden hareket ederek geçmiş kavrama, öte yandan da yeni yeni şekillenmeye başlayan köklere bakarak geleceği keşfetme yeteneğine sahip olan ve kuvvetini bir noktada toplamayı bilen insanlara benzemekti. En derin hırsı el falcılarına, kahinlere, müneccimlere, gayipten haber verenlere, ikinci görme duyusunun keskin bakışlarına sahip olan, dış özelliklere bakarak iç olayları keşfettikleri iddia eden, sınırlı olandan sonsuza varan, eldeki ince çizgilere bakarak geçmişte olup bitenleri ve geleceğin karanlık yolunda gerçekleşecek olan şeyleri keşfedenlere benzemekti. Balzac'a göre böyle bir sihirli bakış ancak zekasını binbir yönde harcamayan, ilgi ve dikkati bir tek noktada toplanma fikri hiç durmadan Balzac'ın aklını çelmektedir. Tersine tek bir gayeye yöneltmek üzere kendisini saklayan bir kimseye verilmiş olabilirdi. Bu ikinci görme duyusu, yani uzağa görebilme yeteneği yalnızca sihirbaza ve gayipten haber veren kimselere verilmiş değildir. Bu duyguya içten gelen ve gelebileceği keşfeden bu bilgiye dehanın su götürmez bir belirtisi olan bu yeteneği çocukları söz konusu olduğu zaman anneler de sahiptir. Hastasının kolay kolay anlaşılamayan sıkıntılarına bakarak derhal hastalığın gerçek sebeplerini keşfeden ve hastanın aşağı yukarı ne kadar ömrü kaldığını kestiren Doktor Desplein de savaşın kaderini tayin etmek için birliklerini nereye göndermesi gerektiğine hemen karar veren dahi komutan Napolyon da bir kadının ne zaman teslim olacağını haber veren o kaypak anı çarçabuk anlayan çapkın Marsay da önceden hazırlamış olduğu en büyük silahını tam zamanında birdenbire ortaya çıkaran borsa oyuncusu Nucingen de böyle bir yeteneğe sahiptir. Bu ruh bütün içimlerinin hepsi bütün bilginlerini alelade bir gözün karmaşık şekilsiz bir yığından başka bir şey görmediği yerlerde ufku baştan başa görmek imkanını veren o iç bakışa borçludurlar. Bir şairin önceden görme yeteneğiyle bir bilginin muhakeme yoluyla bir takım sonuçlara varma yeteneği başka bir deyimle çarçabuk ve içten gelen bir kavrama ile yavaş yavaş ilerleyen mantıki bir bilgi arasında yakınlık buradan ileri gelmektedir. Bazen sezgiye dayanan bu keskin görüşlülüğü kendisi için bile anlaşılmaz bir şeydir. Ve o çoğu zaman kendi eserlerine akıl almaz bir şey bakar gibi korku ve şaşkınlıkla bakmaktadır. Bu yüzden sonsuza yönelmiş bir dünya felsefesini ve Maestre gibi bir adamın basma kalıp katolikliğini aşan bir tasavvuf doktrinini benimsemek zorunda kalmıştır. En derin varlığına karışmış olan bu sihirli tohum, sanatını yalnızca hayatın kimyası haline getiren değil, aynı zamanda simyası haline getiren bu bir parça eserli güç, bazen kendisini izleyenlerin ve taklit edenlerin hiçbir zaman ulaşamayacağı bir düzeye ulaştırmıştır. O bu noktada özellikle Zola'dan da üstündür. Bir tane penceresi olan bir saray inşa edebilmek için bazen sihirli yüzüğünü şöyle bir çevirmekle yetinmesine karşılık Zola taş üstünde taş bırakmamaktadır. Eserinin binasını kurmak için harcamak zorunda olduğu enerji ne kadar korkunç olursa olsun üzerimizde bıraktığı ilk izlenim her zaman bir çalışmanın değil de bir büyünün yaptığı izlenimdir. Gerçekten de bu yüzünün etrafında dalgalanan karanlık bir esrar perdesi gibidir. Bazen yaratış yıllarında ve tecrübe etmekten vazgeçmiyor ve artık hayatı gözlemeye çalışmıyordu. Bir roman yazmadan önce her kişi için bir defter açan Zola gibi veya parmak kalınlığında bir kitap yazabilmek için kütüphaneler dolusu kitap yürüten Flaubert gibi hareket etmiyordu. Bazen kendi dışında kalan gerçek dünyayı nadiren gördüğünü görüyoruz. Bir hapishaneye tıkılır gibi kendi bir samları içine sıkılıyor, bir ıstırap kurbanı gibi masasında çakılıp kalıyor ve kısa bir süre için gerçek dünyaya çıktığında yayıncısıyla tartışmaya gittiği veya prova tahsislerinin matbaaya götürdüğü, bir dostun evine yemeğe gittiği veya Paris'in ucuz eşya satan dükkanlarına dolaştığı zaman geriye dönerken getirmiş olduğu şey yeni bilgilerden çok daha önce bildiği şeyleri doğrulayan verilerdi. Yazmaya başladığı zaman hayatı boyunca topladığı bilgiler esrarlı bir şekilde kendi içerisinde birikmiş bulunuyordu. Bütün bilgisi kendi içerisinde toplanmış ve yığılmıştı. Her çeşit meslekle, her çeşit konu ile, her çeşit mizaç ve olaylarla ilgili bütün bu bilgilerin bazen kafasında nasıl, ne zaman ve nereden gelmiş olduğu neredeyse efsanevi bir olay olan Shakespeare bir yana evrensel tarihin en büyük bilmecesidir. Gençliğinde 3-4 yıl boyunca birçok mesleklere girip çıkmıştır. Bütün bilimini akıl almayacak ve açıklanmayacak kadar çok olan o vakalar yığınını, bütün karakterler ve bütün olaylarla ilgili bilgilerini toplayabilmek için bu birkaç yıl yetmemiştir ona. Olağanüstü bir şekilde gözlemde bulunmak imkanını herhalde bu yıllar içerisinde bulmuştur. Bakışları korkunç bir mesletme makinesi gibi çalışmış ve tıpkı bir vampir gibi büyük bir açgözlülükle rastladığı her şeyi kendi benliğinde eritmek istemiştir. Hiçbir şeyin rengini kaybetmediği, hiçbir şeyin kaybolmadığı, hiçbir şeyin silinip bozulmadığı, her şeyin yerli yerinde belirli bir sıra ve düzen içerisinde durduğu her şeyin her an kullanılmaya hazır olduğu ve her zaman esas olana yöneldiği, her şeyin bazen istediği anda derhal harekete geçmeye ve fırlamaya hazır olarak beklediği bir hafıza içerisinde eritebilmek için karşısına çıkan her şeyi ele atmıştır.